Ayrım 13.
Şiddet olaylarına dönüşen tepkilerin bir kısmı, toplum yapısının değiştirilmesi amacını güden bazı isteklerin, anayasayla sağlanmış bir meşruluk zırhı içinde ileri sürülmemiş olmasından ileri gelmekteydi. Ekonomik ve toplumsal yapıyı değiştirici düşüncelerin gerçekleştirilebilmesi, hatta ifade edilebilmesi için meşru bir çerçeve olarak anayasaya güvenilmesi gerekirdi. Oysa yanlış ve sınırlı yorumlar bu güvenin yitirilmesine yol açmıştı. Yanlış yorumlanan anayasa, değişiklik isteyenlere olanak tanıyıp umut verecek bir çerçeve olmaktan çıkmıştı. Dolayısıyla 1961 Anayasası'nın Türk toplumunca sindirilemeyecek aşırı bir özgürlük düzeni getirdiğini ve bu nedenle 12 Mart'a yol açtığını söyleyebilmek için vakit erkendi. Belki de bunun tam tersi doğruydu. B. Aynı mantığı Özgürlükler Anayasası'nın yıkılmasına yönelik girişimler için kullanılmıştır ve bundan 1961 Anayasası sorumludur biçimindeki düşüncelere karşı da kullanmak mümkündür. Bir anayasanın kendi ilkelerini değiştirici eğilimlere ve örgütlenmelere kapalı sayılması durumunda bu anayasa düzenini zor kullanarak değiştirmeye yönelik yeraltı hareketlerinin belirmesi çok sık görülen bir olay. Fakat bu konuda suçlanması gereken anayasanın kendisi değil, onu daraltıcı bir biçimde yorumlayanlar ve uygulayanlardır. Yoksa 1961 Anayasası'nın hiçbir yerinde şiddet olaylarına cevaz veren herhangi bir hükme rastlanamaz. Aslında tam bir düşünce özgürlüğüne kapılarını açmış olan 1961 Anayasası, bir takım düşüncelerin serbestçe ifade edilemeyişinden doğan patlamalardan sorumlu tutulmalıydı. Patlamalardaki sorumluluk, anayasayla getirildiği söylenen aşırı özgürlük ortamında değil, anayasanın daraltıcı bir biçimde yorumlanmasındandır. Hatta anayasaya karşı genellikle yönetilen aşırı özgürlük eleştirisinin aksine, bu bakımdan yöneltilebilecek olan asıl doğru eleştiri, 20. maddeyle getirilen sınırsız düşünce özgürlüğüne karşılık, 57. maddeyle ters yorumlanabilecek bir sınırlama çabasına girişilmiş olmasıydı. 57. maddenin birinci fıkrasında siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği temel hükmüne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymayan partiler temelli kapatılır deniyor. Partiler için anayasayla konan sınırlamalar, beğenmedikleri siyasal akımları sistemin dışında tutmaya yönelik çoğunluklar elinde tehlikeli olabilecek ve her türlü yoruma elverişli sayılabilecek bir takım kaypak ölçülere dayanmaktadır. Bu sınırlamalar, düşünce özgürlüğünün genişliği karşısında daha yaygın bir örgütlenme özgürlüğüne olanak verecek biçimde yorumlansaydı, Türkiye'deki çeşitli sol ve sağ düşünceler daha büyük bir açıklık ve berraklık kazanır, zorlama saptırmalar yüzünden kavramlar birbirine karışmaz, belirli etiketler altında toplanmaları gereken sol ve sağ unsurlar kendi eğilimlerine uygun kuruluşlar içinde yerlerini alır, kimin komünist, kimin faşist, kimin sosyalist, kimin liberal, kimin sosyal demokrat, kimin muhafazakar olduğu kolay ayırt edilebilirdi. Kavramlar, düşünceler, etiketler ve kuruluşlar birbirine karışınca ortalık da karışmış, 12 Mart'ı getirmek isteyenler bundan yararlanmışlardır. Demek ki 12 Mart öncesinden 1961 Anayasası'na düşen sorumluluk payı, eğer varsa, çoğunlukla sanıldığı gibi fazla geniş bir özgürlük düzeni getirmiş olmasından değil, tam tersine karışıklık yaratıcı, gereksiz bir takım sınırlamalara olanak hazırlamış olmasından ileri gelmekteydi. C. 12 Mart öncesindeki durumun yasama mekanizmasındaki yavaşlıktan ileri geldiği söylenemez. Anayasayla getirilen yasama mekanizmasının 21-22 Şubat 1962 olaylarından sonra çıkarılan 5 Mart 1962 tarihli tedbirler yasası yapılırken olduğu gibi, istenen yasayı birkaç günde her iki meclisten de geçirtebilecek bir hızla kullanılabildiği ya da istenildiği zaman istenilen hızla sıkı yönetim ilanına gidebildiği açıkça görülmüştür. 1961 Anayasası'nın zamanında tedbir almayı önleyen bir sistem getirdiği söylenemez. Yürütme ya da yasama organındakilerin kendilerine düşen sorumluluk paylarını anayasanın üzerine yıkmaları sonunda anayasanın suçlanmasına yol açmıştır. D. Yargısal denetim mekanizmalarının iktidarları iş göremez duruma getirmeleri yüzünden 12 Mart öncesindeki ortamın yaratılmış olduğu yolundaki iddialara gelince, burada da hukuk devleti çerçevesine uygun olarak önlem alabilme becerisi ya da beceriksizliği ile anayasanın böyle tedbirlerin alınmasına olanak sağlayıp sağlamadığı sorusunu birbirinden iyice ayırarak tartışmak gerekir. Önemli olan yönetilen devletin nasıl bir devlet olduğu ve vatandaşların ortada hukuk güvencesi altında bulunup bulunmadıklarıdır. Hukuk devletinin ilkelerini çiğnedikten sonra devlet yürütmenin son derece kolaylaşacağı muhakkak. Evet, 1961 Anayasası iktidarların karşısında hukuk devletinin gereklerinden doğan bir takım davranış sınırlamaları getirmişti. Ama hukuk devletinin gerekleri çerçevesinde kalmak koşuluyla yasama-yürütme ilişkileri ya da yürütme organlarının karar alma serbestliği bakımından anayasanın getirdiği düzen parlamenter sistemin dünyadaki yaygın uygulamalarından pek de farklı sayılamazdı. Bu anayasayla devlet yönetilmez diyenlerin bir kısmınca ileri sürülen iddiaların gerisinde bazen biz bu ülkeyi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yönetmek istemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenleri ya da davranmayanları serbestçe ezmek isteriz görüşü yatmaktaydı. E. 1961 Anayasası ilk biçimiyle iki çeşit özel kuruluş getirmişti. Üniversiteler ile radyo ve televizyon. Özellik kurulu düzenin etkileme yollarına karşı mümkün olduğu kadar geniş güvenceler koyarak gerçeğin, doğrunun ve güzelin bağımsızca araştırılmasını, öğretilmesini ve yayılmasını sağlamak amacını güdüyordu. 12 Mart öncesi bakımından özel kuruluşlara yöneltilen suçlamanın iki yönü vardı. Birincisi, bunlar devletin temel ilkelerine aykırı düşüncelerin oluştuğu ve yayıldığı yerler haline gelmişlerdir. İkincisi, bu kuruluşlar 12 Mart öncesindeki ortamda sorumsuzca davranıp devlet gücüne karşı engel çıkarıcı tutumlar içine girmişlerdir. Suçlamanın birinci yönü daha çok düşünce özgürlüğü ile ilgilidir. Özel kuruluşların özelliği bu düşünce özgürlüğünü sağlamak, sürdürmek ve korumakla görevli kamu kuruluşları olmalarındandır. Harcadıkları kamu parası kendilerine bu amaç için verilmektedir. Oralarda oluşturulan, oralardan yayılan düşüncelerin toplumda yaygın olan, çoğunlukta bulunan düşüncelerle aynı olması da gerekmez. Tam tersine kuramsal olarak toplum kendi kendisini aşabilmek için bu özel kuruluşlara gereksinme duymuştur. Böyle olunca oralardaki düşüncenin devletin temel nitelikleriyle çatışır olup olmaması, toplumdaki ekonomik ve siyasal nüfus çevrelerinin bu ülkeleri yorumlayış tarzlarına bağlıdır. Özel kuruluşları etkileme olanakları ellerinden alınmış olan çevreler, kendilerine karşı bağımsız duruma getirilmiş olan kuruluşlarda kendi yorumlarına uygun düşmeyecek biçimde oluşturulan düşünceleri elbette devletin temel nitelikleriyle çatışır göreceklerdir. Zaten özellik, onlar böyle bir sonuca vardıkları zaman düşüncelerdeki oluşma kesilmesin, düşünce serbest olsun diye vardır. Toplum kendi kendine aşabilmenin çözümünü ancak burada bulmuştur. Eğer 12 Mart ülkenin düşünce hayatına egemen olmak ve kendi kendilerine elverişli gelenler dışındaki düşüncelere yaşama hakkı tanımamak isteyenlerin bir tepkisi ise, evet o zaman 1961 Anayasası'nın özellik anlayışı böylesine bir tepki yarattığı için 12 Mart'tan bir anlama sorumludur. Ama anayasadaki özelliğin 12 Mart öncesinden de sorumlu olduğunu, yani şiddet olaylarının gerisinde de bu özellik anlayışının bulunup bulunmadığını tartışabilmek için suçlamanın ikinci yönü üzerine eğilmek gerekir. Özel kuruluşların 12 Mart öncesindeki ortamda sorumsuzca davrandıkları, örneğin özelliğe dayanıp üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulmasına engel oldukları, ya da güvenlik kuvvetlerinin davranışlarını tek yönlü olarak yerici radyo ve televizyon yayınları yaptıkları, bir an için sırf tartışma mantığına açıklık getirebilmek amacıyla kabul edilse bile, yine de özerkliğin sorumluluğu ile özerkliğin kötüye kullanılmasının sorumluluğunu birbirinden ayırmak gerekir. Özerklik elbette suçluları korumak için polisin yüzüne üniversite kapılarını kapamak ya da devletin güvenlik kuvvetlerini kasıtlı yayınlarla zayıf düşürmek demek değildir. 1961 Anayasası da özerkliği düzenleyen 120. ve 121. maddeleriyle böyle bir davranışı haklı gösterecek herhangi bir kural getirmiş değildir. Öte yandan üniversite ya da radyo televizyon özerkliği gibi polis yetkilerinin de kötüye kullanılması pekala mümkündü. Demek ki sorun her iki yöndeki kötüye kullanışları önleyecek bir dengeyi bulmak sorunudur. 1961 Anayasası bu dengenin bir yasayla ya da bir düzenleyici yürütme kuralıyla bulunmasına engel olabilecek herhangi bir ilke koymamıştı. Dolayısıyla bu konuda varılacak sağlıklı bir dengenin Anayasa Mahkemesince ya da Danıştayca anayasaya aykırı bulunması beklenemezdi. Böyle bir denge bulunamamış ve gerekli düzenleme çabasına girişilmemişse bunun sorumluluğunu anayasadaki özerklik ilkesinin üzerine yıkmak yanlış olur. Bu alanda zaman zaman hazırlanan tasarıların yasalaşmamış olması, özerklik duvarına çarpmış olmalarından değil, gereken titizlikle hazırlanmış bulunmamalarındandır. Tasarılar, daha doğrusu taslaklar, ciddi bir yasama çalışmasına konu olabilecek bir aşamaya bile getirilememişlerdi. Üniversiteler konusunda olduğu gibi radyo ve televizyon bakımından da sağlanan özerklik ile bunun uygulamada gösterdiği aksaklıkları birbirine karıştırmamak gerekir. Her türlü radyo ve televizyon yayınlarının tarafsızlık esaslarına göre yapılacağı 1961 Anayasası'ndaki 121. maddenin ilk biçiminde de bulunan bir kuraldı. Radyo ve televizyonun tarafsızlıktan ayrılması ve örneğin güvenlik kuvvetlerinin davranışlarını haksız olarak yerici bir tutum içine girmesi durumunda da cevap ve düzeltme haklarının kullanılması ya da bunlar iyi düzenlenmemişse anayasaya uygun yeni bir düzenlemeye gidilmesi pekala mümkündü. Tarafsızlığı sağlayıcı düzenleme başarılı olamamışsa ya da bu düzenlemenin sağladığı haklar ve yetkiler başarılı olarak kullanılmamışsa anayasadaki özerklik ilkesi bu durumun sorumlusu sayılamazdı. Bütün bu tartışmalardan sonra kısaca söylemek gerekirse 12 Mart öncesinin sorumluluğunu siyasal sorumluluk taşıyanların ve yöneticilerin hatalarından soyutlayıp 1961 Anayasası'nın üzerine yıkmak, 12 Mart sonrasındaki anayasa değişikliklerine meşru bir gerekçe kazandırabilmenin en kolay yolu olmuştur. Unutmamak gerekir ki bu yolun seçilmesi yalnız anayasa değişikliğiyle sorunları çözmeye kalkışmak gibi başarısızlığı denenmiş bir çarenin tekrarlanması sonucunu doğurmakla kalmamış, aynı zamanda 12 Mart'a da açıkça 1961 Anayasası'na karşı bir tepki niteliği vermiştir. Soru 24. 1961 Anayasası'ndaki 12 Mart değişikliklerinin özellikleri nelerdi? 12 Mart döneminde 1961 Anayasası 3 kez değiştirildi. Değişikliklerden ilki 30 Haziran 1971 günü kabul edilip 2 Temmuz 1971 tarihli resmi gazeteye yayınlanarak yürürlüğe giren 1421 sayılı yasayla yapıldı. Öbür ikisinin yanında oldukça önemsiz bir değişiklik bu. Anayasanın 56. maddesine eklenen yeni bir fıkrayla siyasal partilere hazine yardımı yapılması bir anayasa hükmü haline getirilmektedir. 82. maddeden son fıkranın çıkarılmasıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her ne surette olursa olsun yapılacak zam ve ilaveler, ancak bu zam ve ilaveleri takip eden milletvekilleri genel seçimlerinden sonra uygulanabilir olmaktan çıkmakta. Böylece 12 Mart'tan sonra yasama alanında ilk ve anayasa reformu partilerinin ve parlamento üyelerinin maddi durumlarını düzeltme yönünde olmaktadır. 12 Mart'tan sonraki ikinci ve üçüncü değişiklikler çok daha önemlidir ve anayasa bunlarla başlangıçtakinden farklı bir nitelik kazanmaktadır. Birincisi 20 Eylül 1971 günü kabul edilip 22 Eylül 1971 tarihli resmi gazeteyle yayınlanarak, ikincisi de 15 Mart 1973 günü kabul edilip 20 Mart 1973 tarihli resmi gazeteyle yayınlanarak yürürlüğe giren bu değişiklikler, anayasanın maddelerinden hemen hemen dörtte birine ilişmiş ve 11 geçici hüküm daha getirmiştir. Bunların anayasada yarattığı temel nitelik değişikliğini belirtmek için izlenebilecek en kestirme yol, anayasadaki bölünmeleri teker teker ele alma, yani temel hak ve ödevlerden sonra yasama, yürütme ve yargı hükümlerindeki değişiklikleri topluca gözden geçirmek olabilir. Temel haklar ve ödevler alanındaki değişiklikler, anayasanın özgürlükler düzenini altüst edici niteliktedir. Kısaca söylemek gerekirse, daha önceki özgürlükler düzeninin temel ilkesi serbestlikken, değişikliklerden sonra sınırlılık asıl olmaktadır. Bunun en açık belirtisi, temel hakların özü kenar başlığını taşıyan 11. maddedeki değişikliktir. Bu maddenin kenar başlığı bile özdeki anlayış değişikliğini açıkça ortaya koyar biçimde temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlanması ve kötüye kullanılmaması olarak değiştirilmektedir. Hakların kötüye kullanılmasını önleme tasası 12 Mart'tan sonra yapılan anayasa değişikliklerinin temel gerekçesiydi. Yeni 11. maddenin 3. fıkrası bunu açıkça ifade etmekteydi. Bu anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi insan hak ve hürriyetlerini veya Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanarak nitelikleri anayasada belirtilen cumhuriyeti ortadan kaldırmak kastı ile kullanılamaz. Bu genel sınırlama ayrıntılı bölümlerin bir kısmında da ayrıca tekrarlanıyordu. Hemen belirtmek gerekir ki hakların kötüye kullanılmaması hukukun temel kurallarından biridir ve hukuk kötüye kullanılan hakkı korumaz. Zaten hukuk devleti ilkesine dayanan bir anayasada hakların ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla bu temel kuralın tekrarlanması hukuk açısından hiçbir yeni güvence getirmiş olmaz. Çünkü her hakkın ve özgürlüğün söz konusu olduğu yerde bu güvence hukukun temel kurallarından biri olarak zaten vardır. Kötüye kullanmanın somut örnekleri ise ancak yürütme organının işlemleri ya da yargı kuruluşlarının kararları dolayısıyla görülecek, gerçekten geçerli sınırlamalar bu somut örneklere ilişkin işlemler ve kararlarla çizilebilecektir. Dolayısıyla hukuk açısından 1971 değişiklikleri sırasında Başbakan Nihat Erim'in yepyeni ve çok önemli bir buluş olarak kamuoyuna sunmaya çalıştığı hükümler pratik olarak hiçbir şey sağlamış olmamaktaydı. O zaman Başbakan'la birlikte bu değişiklikleri savunanların Alman Anayasası'nda da var dedikleri ilke aslında 1961 Anayasası'nın 11. maddesine yeni getirilen kötüye kullanma kastına ilişkin ilkeden çok farklıdır. Gerçekten Federal Almanya Temel Yasası'nın 18. maddesi, özgürlükleri, özgürlükçü demokratik temel düzene karşı mücadele için kötüye kullananların bu temel hakları kaybedeceklerini söyler. Başka bir deyimle, özgürlükleri anayasa düzenine karşı kullandıkları saptananların bu özgürlüklerden yararlanamayacaklarına, maddenin sonunda da belirtildiği gibi Federal Anayasa Mahkemesi'nce karar verilebilir. 1961 Türk Anayasası'na getirilen yasaklamak ve yasağa uyulmadığı için cezalandırılmak ile Federal Almanya ve Temel Yasası'ndaki bir hakkı geri almak kavramları arasında dünya kadar fark vardır. 1971 değişikliklerini getirenler hukukun temel ilkelerinden birini tekrarlar görünürken aslında onu değiştirmiş ve kendi özgürlük anlayışlarının dışına çıkanları cezalandırabilmek için bir anayasa gerekçesi yaratmışlardı. Hakkın kötüye kullanılmaması hukukun temel ilkelerinden biriyken, 12 Mart sonrasındaki değişikliklerde bunun yerli yersiz kullanılması, anayasadaki özgürlükler düzeniyle ilgili bir temel felsefe değişikliğinin sonucudur. Kişi hakları genellikle kişiyi devlete karşı koruyan haklardır. Değişikliklerden sonra ise anayasadaki haklar düzeninin temel endişesi devleti kişiye karşı korumak olmaktaydı. Bu geriye gidişi değişikliklerin ayrıntılarında açıkça görmek mümkün. Artık yargıç kararı beklemeden gazete ve dergi kapatabilecekti. 1961 düzenine göre kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyen sınırlamaları yasayla bile getirmek mümkün değilken, şimdi devleti korumak gerekçesiyle kamuoyunun serbestçe oluşmasına bir takım engeller konabilecekti. 1961 metnine göre yakalanan veya tutuklanan kimse tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç 24 saat içinde hakim önüne çıkarılır ve bu süre geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun kılınamazken, yargıç önüne çıkarılmadan tutulabilme süresi 48 saate, hatta toplu olarak işlenen suçlarda 1971 değişikliğiyle 7, 1973 değişikliğiyle de 15 güne çıkarılmıştır. Devleti koruma endişesi, dernek ve sendika kurma hakkı ile ilgili maddelerin değiştirilmesinde de devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü gibi her yöne çekilebilen terimlerle tekrarlanmış, bu hakların türlü bahanelerle sınırlanmaması için gerekli anayasa temeli hazırlanmıştır. Ayrıca işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin, yani genellikle memurların sendika kurma hakları da anayasadan çıkarılmıştır. Ancak haklar ve ödevler alanında yapılan 1971 değişikliklerinin ikisi temel nitelikleri bakımından öbürlerinden ayrılmaktadır. Çiftçinin topraklandırılması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve isken projelerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamulaştırılmalarda, toprak bedellerinin ödenmesindeki taksit süresinin 10 yıldan 20 yıla çıkarılması ya da kamulaştırılmalarda ödenecek bedel ile bildirilen vergi değeri arasında bağlantı kurulması, toprak reformunu ve benzeri adımları kolaylaştıran değişikliklerdir. Bunun gibi milli savunma hak ve ödevi kenar başlığını taşıyan maddenin vatan hizmeti maddesi haline getirilmesi ve bu hizmetin silahlı kuvvetlerden başka kamu kuruluşlarında da yerine getirilmesine olanak tanınması anayasada yapılan ender olumlu değişikliklerden sayılabilir. 12 Mart sonrasındaki değişikliklerin yasama sistemine getirdiği yenilikler hiç de daha önceki yakınmaları haklı gösterecek kapsamda değildi. 1971 değişikliğiyle hükümete tanınmış olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aslında parlamentonun haklarına pek ilişmemekteydi. İki meclisin karşılıklı çalışma usulleri bakımından da herhangi bir değişiklik yoktu. Dolayısıyla yasama sürecinin yürütmeye çabuk ve etkin iş görme olanakları sağlamadığını söyleyenler, kendi gerçekleştirdikleri değişikliklerde bu iddiaya uygun düşecek adımlar atamamışlardır. Yasama alanında yapılan değişikliklerden ikincisi, gel soru yetkisinin kullanılmasını yeniden düzenlemekte ve bu yetki dolayısıyla yapılabilecek engellemeleri önlemek amacını gütmektedir. Genel olarak belirtmek gerekirse, yasama alanındaki değişiklikler anayasa düzenini temelinden etkilememekteydi. Ama parlamentodaki çoğunluğun devlet sistemi içindeki ağırlığı, yürütme ve yargı alanında yapılan değişiklikler yoluyla artırılmıştı. Aslında olumsuz bir gelişme değildi bu. Daha önce de belirtildiği gibi yasamanın ağırlık kazanması halk egemenliğine doğru atılmış önemli bir adım sayılabilir.